Ayrım 31. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 262. Mark Anders yol kenarındaki dükkanın önünde kahvesini yudumlarken, Fergus MacDonald'la kırmızı çiçeklerle dolu bir bahçenin ucunda, sipere yatmış dürbünle aşağılardaki Newlands polis karakolunu izliyordu. Karakolun kapı ve pencerelerine kum torbalarıyla barikatlar kurulmuştu. Bu bahçenin sahibesi daha dün akşam bu balkonda kahve içerken 47 tane polisin kamyonla karakola geldiğini saymıştı. Oğlu Zimmer ve Jack madeninde vardiya şefiydi. Fergus o kurt gibi gülüşüyle Newland polisine her kim komuta ediyorsa asker değilmiş diye düşündü. Buranın savunmaya elverişli olmadığını her asker anında görürdü. ''Mills bombalarını getirmelerini söyleyin.'' diye mırıldandı Fergus yanındaki grevciye. Adam emekleyerek uzaklaştı. Fergus dürbünü yolun tırmanmaya başladığı yere doğru kaldırdı. Memnun memnun homurdandı. Telefon hatları tıpkı elektrik kabloları gibi kesikti. Direklerden sarkan sallanan kabloların uçları görünüyordu. Karakol tek başına haberleşme olanağından yoksundu. Grevci tekrar emerleyerek Fergus'un yanına sokuldu. Yanında ağır bir torbayı sürükleyerek getiriyordu. Üst dişlerinden bir tanesi eksikti. Fergus'a delikli bir gülümseme yöneltti. ''Canlarını oku yoldaş.'' Fergus'un suratı kararmıştı, iç lekeleri vardı yüzünde. Gözlerinin çevresinde de kirpik diye bir şey kalmamıştı. Daha bir gece önce Forsburg polis karakolunu yakmıştı. ''Koruma ateşi istiyorum, ıslık çaldığım zaman.''
''Yaparız, korkma.''
Fergus torbayı açtı, çelik kürelere bir göz attı. Üstlerinde kare kare çıkıntılar vardı. Sonra torbanın kayışını omzuna kaydırdı. Yükün kalçası üzerinde rahatça sallanabilmesini ayarladı. ''Buna iyi bak.'' Elindeki Lee Enfield'ı dişsiz grevciye uzatıyordu. ''Bugün yine gerekli olacak.'' Drenaj hendeği içinde sürünerek uzaklaştı. Hendek biraz ileride beton bir kanal halinde ana yolun altından geçiyordu. Kanalın içinde paslı yuvarlak demir borular uzanmaktaydı. Fergus onların arasından dikkatle geçti, yolun karşı tarafına çıktı. Yan yatıp kendini hafifçe doğrulttu. Hendeğin kenarında karşıya baktı. Karakol 150 metre uzaktaydı. Ön kapı üzerinde mavi ışıklarla aydınlatılması gereken polis yazısı şimdi sönüktü. Bayraklı bu rüzgarsız sabahta direğine asılı, süklüm püklüm duruyor, dalgalanmıyordu. Tuğla binanın doğu pencerelerinin baktığı düz araziye kadar olan yamaç 50 metre kadardı. Fergus penceredeki kum torbalarının arasından tüfek namlularının dışarıya doğru uzanmış olduğunu görüyordu. Arka cebinden bir düdük çıkardı. Tiz, keskin, uzun bir ıslık öttürdü. Birden çevredeki hendek ve kanallardan tüfek çatırtıları duyuldu. Mavi ampuller patlayıp bin parça halinde dağıldı. Duvarlardan kırmızı tuğla tozları, kurumuş pamuk parçaları gibi döküldü. Fergus hendekten koşarcasına fırladı. Bir mermi topuklarının yanı başından tozları kaldırdı. Bir ikinci ceketinin eteğini sabırsız bir el gibi savurdu. Ama Fergus o arada kendini aradaki ölü alana atmış, onların ateşinden kurtulmuştu. İki büklüm koşmayı sürdürerek karakol binasına vardı. Kum torbalı iki pencere arasındaki duvara sırtını dayadı, soluğunu düzenlemeye çalıştı. Solundaki pencereden bir namlu uzandı, uzağa doğru alevler kustu. Fergus torbayı açtı, sol eliyle el bombasını çıkardı. Pimi dişleriyle çekti, sağ eli de kemerine sokulu Webley 455'e gitti. Bir kolunu polis tüfeğinin namlusuna sardı, kendisine zarar vermeyecek biçimde yana doğru itti. Sonra pencereye atıldı, tüfeği hala tutar durumda, kum torbaları arasındaki dar delikten baktı. Genç sakalsız bir suratla ona bakıyordu. Gözler şaşkınlıkla açılmıştı. Miğferin altında delikanlının ağzının da açılmış olduğu görülüyordu. Fergus onu tam burnunun kemerinden vurdu. O şaşkın gözlerin orta yerinden. Kafa geriye doğru savruldu, pencereden çekildi. Fergus bombayı aralıktan içeriye savurup çömeldi. Kapalı yerdeki patlama kulakları sağır edici oldu. Fergus kafasını kaldırdı, ikinci bir bomba daha fırlattı. Pencerelerden cam ve dumanlar fışkırdı. Tuzağa kısılmış polislerin çığlıkları, iniltileri, yaralıların acı dolu haykırışları duyuldu. Fergus üçüncü bombayı da attı, bağırdı. ''Alın size elikanlı grev kırıcıları!'' Bomba patladı, ön kapıyı yıktı, tüm pencerelerden dumanlar savruldu. İçeride bir ses bağırmaya başladı. ''Kes şunu, ah tanrım, kes artık, teslim oluyoruz!'' Polis çavuşu parçalanmış ön kapıdan adımını attı. Bir elini kafasının üzerine kaldırmıştı. Ama öteki ceketinin kanlı kolu içinde cansız sallanıyordu. Newlands polis karakolunun grevciler tarafından basılmadan önce yolladığı son mesaj yardım çağrısı olmuştu. Üç kamyon halinde Johannesburg'dan yola çıkan yardım ekibi ancak ana caddedeki otelin önüne kadar ulaşabildi. Orada tüfek ateşiyle durduruldu. Durduğu anda kamyonların arka tarafına atılan grevciler üçünü de gaz bombalarıyla ateşe verdiler. Polisler kamyonlardan atlayıp yolun kenarındaki bir eve sığınmaya çalıştılar. Güçlü bir savunma mevkiiydi orası. Uzun süre dayanabilirlerdi orayı ele geçirirlerse. Ama içlerinden üç polisi yolun üzerinde yanmakta olan kamyonların yanında ölü olarak bırakmışlardı. İki tanesi de ağır yaralı olarak yine yol üstünde yatmaktaydı. Yolun karşı tarafından bir beyaz bayrak sallanmaya başladı. Polis şefi evin balkonuna çıktı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye seslendi. Fergus MacDonald beyaz bayrağı hala sallayarak yolun üzerine adımını attı. Partal kılıklı, bez kasketli, savaşçıya benzemeyen bir görünüşü vardı. ''Bu adamları böyle geride bırakamazsınız.'' diye bağırıp eliyle yolda yatanları gösterdi. Şef yanına 20 silahsız polisle çıkıp yoldaki adamları almak üzere ilerledi. Onlar ölü ve yaralılarla uğraşırken Fergus'un adamları sessizce evin arka tarafına geçtiler. Fergus birden ceketinin altından Webley'i çekti, şefin kafasına dayadı. ''Adamlarına söyle ellerini kaldırsınlar, yoksa beynini saçarım.'' Evin içinde Fergus'un adamları polislerin silahlarını alırken yol üstünde de grevciler polislerin arasına dalmıştı. Şef acı bir sesle ''Ateşkes bayrağı altındaydınız.'' dedi. ''Biz oyun oynamıyoruz sersem.'' diye bağırladı Fergus. ''Biz yeni bir dünya için savaşıyoruz.'' Şef tekrar itiraz etmek üzere ağzını açarken Fergus tabancayı yanlamasına savurdu. Namluyu adamın suratına çarptı, ön dişlerini üst çenesinden söktü. Dudağını kırmızı ıslak bir yara haline getirdi. Adam onun dizleri dibine yığıldı. Fergus kendi adamlarının arasında dolaşmaya başladı. ''Şimdi Brixton tepesine saldıracağız. Ondan sonra da Johannesburg. Bu gece kentteki her resmi binada kızıl bayrak dalgalanacak. İleri yoldaşlar, bizi hiçbir şey engelleyemez.'' Transvaal İskoç Birliği o sabah Dunsworth istasyonunda trenden inmiş, Banoni maden kasabasını almak üzere ilerliyordu. Orası eylem komitesi komandolarının kontrolü altındaydı. Grevciler hazır durumda askerleri beklemekteydiler. İlerleyen birlik yandan ve arkadan yüzlerce tüfeğin ateşine tutuldu. Kendilerini kurtarmak için bütün gün canla başla savaşmak zorunda kaldılar. Dunsworth'a ancak öğleden sonra geç saatlerde çekilebildiler. Üç ölü subayla dokuz ölü askeri yanlarında taşımaktaydılar. 30 tanesi de yaralıydı. Bunlardan pek çoğu da daha sonra ölecekti. Witwatersrand'ın bir başından öteki başına kadar grevciler ortada fırıl fırıl koşturuyordu. Eylem komitesi orayı da çevredeki diğer büyük maden tesislerini de ele geçirmiş, Johannesburg'u ablukaya almıştı. Bu madenler insanoğlunun keşfettiği en zengin altın madenleriydi. Pırıl pırıl bir hazine, bir ulusun zenginliğinin temel taşıydı. Grevciler orada kızıl bayraklarını dalgalandırmakta, hükümet kuvvetleri her noktada geri çekilmek zorunda kalmaktaydı. Polis ekiplerinin başları emir geldiği zaman ateş açmaktan nefret ediyorlardı. Ne de olsa dostlarına, yurttaşlarına, kardeşlerine ateş etmektediler. Fordsburg sendika binası bodrumunda bir kukla mahkeme kurulmuş, bir hain ölüm cezası isteğiyle yargılanıyordu. Harry Fisher'ın koca gövdesi bu kez askeri üniformaya benzer bir giysi içindeydi. Düğmeli göğüs ceplerinin üzerinden çapraz kemerler halinde cephane fişekleri geçiyordu. Sağ kolunda bir kırmızı şerit vardı. Bakımsız siyah saçlarının üzerinde kasket yoktu. Gözleri pek sert bakıyordu. Masasının üzeri eşya doluydu. Helena MacDonald onun taburesinin tam arkasında duruyordu. Saçlarını erkekler kadar kısa kesmişti. Ayağında pantolon vardı. Paçalarını çizmelerinin içine sokmuştu. Onun da kolunda kırmızı şerit görünüyordu. Yüzü solgun ve gergindi. Göz çukurları morarmıştı. Ama vücudundan yine de enerji taşıyordu. Koku almış bir tazı gibiydi. Burun delikleri açılıp açılıp kapanmaktaydı. Sanık kentin dükkancılarından biriydi. Açık renk sulu gözleri vardı. Madeni çerçeveli gözlük takmıştı. Karşısındaki suçlayıcılara bakarken gözlerini durmadan kırpıştırıyordu. Marshall alanındaki karakolla görüşmek istediğini söylemişti.
Bir dakika diye atıldı Helena.
Sen yerel telefon santralinde çalışıyordun değil mi?
Evet öyle, ben bağlantı şefiyim.
Kadın daha çok okul öğretmenine benziyordu. Kır saçlı, ciddi kılıklıydı, hiç gülümsemiyordu.
Devam et.
Konuşmasını dinleyeyim dedim. Neler olup bitiyor anlamak için.
Dükkancı kemikli ellerini ovuşturup duruyor, alt dudağını sinirli sinirli çiğniyordu. Pembe kel kafasından yükselen bir tutam beyaz saçıyla pek komikti. Yaşı en az 60 vardı.
Telefonda burada olup bitenlerin ayrıntılarını anlatmaya başladı. Ben de bağlantıyı kestim.
Tam olarak ne dedi diye sordu Fisher.
Burada bir makineli tüfek olduğunu söyledi.
Öyle mi dedi?
Fisher'ın yüzündeki bakışlar fırtınalıydı. Gözleri dükkancıya doğru döndü. Adam titredi.
Benim oğlum polis, tek oğlumdur diye fısıldadı. Gözlerini kırpıştırıp yaşları engellemeye uğraştı.
Helena buz gibi bir sesle ''Bu itiraf demektir'' dedi. Fisher ona bakıp başını salladı.
''Onu dışarıya çıkarıp vurun.''
Teslimat kamyoneti ot bürümüş patika üzerinde sarsılarak ilerledi. Crown madenin terk edilmiş bir numaralı şaftı yanında durdu. 12 yıldır kullanılmıyordu burası. Beton makine kaidelerini, şaftın boynunu yosunlar bürümüştü. Geride bırakılmış makine parçaları da pas içindeydi. İki adam dükkancıyı sürükleyerek dikenli tel çitten içeriye soktular. Bu dikenli teller şaftın deliğini çevrediyordu. Şaftın çukuru 500 metre derinliğindeydi ama şu sıra üçte birini su basmış bulunuyordu. Dikenli tellere asılmış uyarı levhalarında çapraz kemik ve kuru kafa resimleri vardı. Helena MacDonald kamyonetin direksiyonunda oturmaya devam etti. Bir sigara yaktı, karşılara baktı. Kurşun sesini belirgin bir hevesle bekliyordu. Dakikalar geçti, sigara parmakları arasında yanıp gitti. Silahlı adamlardan biri pencereye yaklaşırken Helena terslendi.
''Ne diye uzatıyorsunuz?''
''Özür dilerim bayan ama ikimiz de yapamıyoruz.''
''Ne demek bu?'' diye sordu Helena.
Adam gözlerini yere indirdi. ''İhtiyar Cohen'den 10 yıldan beri alışveriş ederim. Çocuklarıma her gidişlerinde şeker falan verir.''
Helena sabırsız bir hareketle kamyonetin kapısını açıp indi.
''Ver tabancanı bana.'' dedi. İkinci grevciye dükkancının durdukları yere doğru yürüdü.
Cohen gülümsemeye çalıştı. Miyop bakışları Helena'ya bakarken yüzündeki gülümseme yumuşak, minnet dolu bir gülümsemeydi. Derken kadının yüzündeki anlamı fark etti, elindeki tabancayı gördü. Dizleri üzerine çöktü, bol pantolonunun ön tarafından elinde olmaksızın işemeye başladığı görüldü. Helena kamyoneti market binalarının arkasına park ettiğinde ortalığa yeni bir heyecan dalgasının yayılmış olduğunu hemen anladı. Kum torbalı pencerelerde duran adamlar ona seslendiler.
''Kocanız geldi bayan, patronla birlikte Bodrum'da.''
Fergus Harry Fisher'ın harita üzerinde işaret etmekte olduğu yere bakıyordu. Sonra başını kaldırdı, Helena onu zor tanıdı. Baca süpürücüleri gibi kapkaraydı her yanı, kirpikleri yanmıştı. Bu durum gözlerine boş, şaşkın bir hava veriyordu. Gözleri kan çanağı gibiydi. Köşelerinde kirli çapaklar birikmişti.
''Merhaba sevgilim'' diyerek Helena'ya yorgun bir ifadeyle sırıttı.
''Burada ne işin var yoldaş?'' diye sordu Helena. ''Senin Brixton tepesinde olman gerekiyordu.''
Harry Fisher söze karıştı. ''Fergus tepeyi aldı, iyi iş başardı, hem de çok iyi. Ama bu kez talih bize gerçek anlamda gülüyor.''
''Ne oldu?'' diye sordu Helena.
''Kurnaz Johnny Smuts, Cape Town'dan yola çıkmış geliyor.''
''Bu kötü haber.'' diye düzeltti Helena buz gibi bir sesle.
''Karayolundan geliyor, yanında da koruyucuları yok.'' diye açıkladı Harry Fisher. ''Fergus kucağımıza düşüyor.'' diye sırıttı. İki kolunu yana açtı. Gömleğinin kollarında kurumuş kan lekeleri vardı.
Başbakanın yaveri Mark'ı dinlendirmek için direksiyonu bir süre devralmıştı. Rolls o sıra Bloemfontein'in kuzeyindeki düz alanda ilerlemekteydi. Mark ön koltukta yolun sarsıntılarına aldırış etmeden uyumayı başarmış, Sean Courtney konvoyu Witwatersrand'ın 15 mil güneyindeki bir tepenin eteğinde mola vermek üzere durdurduğunda dinlenmiş olarak uyanmıştı. Akşama doğruydu. Alçalmakta olan güneş kuzey ufkundaki bulutları mora boyuyordu. Bulut değildi aslında onlar. Yüzlerce bacadan, santrallerden, rafinerilerden, kömür yakan lokomotiflerden, kamp kurmuş binlerce Afrikalı işçinin ateşlerinden yükselen dumanlardı. Mark Kent'ten yükselen asit gibi dumanların buralara kadar olan havayı nasıl kirlettiğini koklarken burnunu buruşturdu. Mola sırasında herkes arabalardan indi. Eklemlerini gerip kaslarını dinlendirme fırsatını buldu. Doğal ihtiyaçlarını karşıladı. Mark burada bile rütbe farkının uygulandığını gördü. Bakan statüsünde olanlar doğal ihtiyaçları için arabaların arka tarafındaki alanı kullanırken diğerleri yola açık tarafta işlerini görmek zorunda kaldılar. Bir yandan da bir tartışma sürüp gitmekteydi. Sean tedbirli davranma öneriyordu. Johannesburg'a dolan başlı yoldan banliyölerden yaklaşmak niyetindeydi.
Standerton'dan dolaşıp Natal yoluna çıkmamız gerekir. Asiler tüm güney yollarını tutuyorlardır.
Ama bizi beklemiyorlar Sean dedi Johnny Smut. Hızlı gider onları anlamadan Marshall alanına varırız. Dolaşmak aşkına 2 saat kaybetmeyi göze alamam.
Sean ona hırladı. Sen her zaman böyle çılgın ola geldin Johnny. Ulu tanrım. Peşinde 150 komandoyla Cape Town'ı İngiliz ordusundan almak üzere saldıran da sendin.
Ötleri kopmuştu diyerek güldü başbakan arabanın çevresinden dolaşırken. Bir yandan pantolonunun düğmelerini ilikliyordu.
Sean onun peşinden yürüyüp konuşmasını sürdürdü. Orası doğru ama aynı numarayı Doğu Afrika'da Leto von Forbeck'e uygulamaya kalktığında ödü kopan sen oldun. Canını okudu.
Mark generalin seçtiği kelimeleri duyunca yüzünü buruşturdu. Başbakanın adamlarının gözleri önce göklere sonra yerlere döndü. Onun utancını görmemek için ellerinden geleni yaptılar. Başbakanın yüzündeki gülümseme bir anda yok olmuştu. Soğuk bir sesle Johannesburg Boyens yolundan giriyoruz dedi.
Sean ölün işimize yaramaz diye omurdandı.
Yeter artık Sean benim dediğim gibi yapacağız.
Pekala, Sean isteksizce razı oluyordu. Ama sen ikinci arabada olacaksın. Cadillac başbakanlık flamasını dalgalandırarak önden gidecek. Cadillac'ın şoförüne döndü. Tam gaz anlıyor musun? Hiçbir şey için durmayacaksın.
Baş üstüne efendim.
Aletleriniz yanınızda mı hepinizin diye sordu. Hepsi silahlarını çıkarıp gösterdiler. Mark,
Sean bu kez ona dönmüştü.
Manliher'i arabanın üzerinden al.
Mark deri kılıfı bagaj yerinden indirdi. 9.3 milimetre tüfeği monte etti. Yola çıkmadan önce çok kısa zamanları olduğundan Somerset House'da etkili silah olarak bir tek bunu bulabilmişlerdi. Tüfeği doldurdu, Sean'a uzattı. Sonra 2 paket cephaneyi kendi ceplerine soktu.
Aferin diye homurdandı Sean. Ona dikkatle baktı. Kendini nasıl hissediyorsun, uyuyabildin mi?
İyiyim efendim.
Direksiyona geç.
Karanlık çabuk bastırdı. Tepelerdeki kauçuk ağaçlarının silüetlerini mavi bir gölge haline indirgedi. Tepelerdeki yerli kulübelerinde tek tük yanık ocakların ateşi parıldıyordu. Ama oralardaki tek hayat belirtisi bunlardı. Yol bomboştu. İlk tuğla binalar arasından hızla geçmeye başladıklarında oralarda da ışık olmadığını gördüler. Ortalık doğal olmayan, tedirgin edici bir sessizlik içindeydi.
Ana elektrik santrali kapalı. Kömür çıkaranlar yalnızca temel ihtiyaçlar için günde 50 tona inmişlerdi. Ama artık onu bile kestiler, dedi başbakan. Ona cevap veren olmadı. Mark öndeki Cadillac'ın kırmızı stop lambalarını izliyordu. Karanlık daha da yoğunlaştı. Mark uzun farları yaktı. Buysens'in dar sokaklarına hızla daldılar. Burası Johannesburg'un en güney banliyosuydu. Maden işçilerinin kulübeleri yolun kenarlarında tıkış tıkış ürkütücüydü. Solda günün ilk ışıklarının tam karşısında Mark Crown madeninin çelik kulesini görebiliyordu. Daha ileride alçak masa gibi tepelerin oluşturduğu maden içinde bir özlem duygusu uyandırdı. Birden Fergus MacDonald'ı ve Helena'yı düşündü. Tekrar sola doğru baktı, bir an için gözlerini önündeki yoldan ayırdı. Crown Deep Kulesi'nin biraz ilerisinde yaklaşık bir mil uzağında Lovers Sokağı vardı. Helena orada erkek olduğunu öğretmişti. Bu anı acıyla ve suçlulukla çok fazla doluydu. Onu kafasından atmaya çalışarak dikkatini toplayıp tekrar yola verdi. Tam o anda da ilerideki yolun sağ tarafında bulunan kulübelerden ilk tüfekler patladı. Mark bir anda düşmanın atış açısını ve menzilini hesaplar buldu kendini. Tam yolun viraj yaptığı yeri seçmişlerdi. Orada taşıtların yavaşlaması şarttı. İyi diye düşündü, içinde duygu bulunmayan bir mantıkla. Bu seçimi için için alkışladı. Rolls'un vites koluna dokundu, vites küçülterek dönüş için güç toplamaya çalıştı. Eğilin diye bağırdı ünlü yolcularına. İleride Cadillac ateş karşısında biraz yavaşladı, sonra hızla dönemece atıldı. 6-7 tüfek diye tahmin yürüttü Mark. Sonra evin pencereleri altındaki yüksek duvarı ve açık kaldırımı gördü. Onlara değişen, yaklaşan bir hedef sağladı. Rolls'u gazladı, olanca hızıyla yandan kaldırıma çıktı, duvarın tam dibinden ilerledi. Duvar dibindeki çalılar geçen arabanın yanında hışırdadı. Sean Courtney pencereden ateş ederken tabancanın patlaması duyuldu. Mark frene bastı, Rolls'un arkasını virajda yelpaze gibi savurarak döndü. Kaldırımdan sektirerek indirdi. Evdeki nişancıları şaşırtmak için kıvrılarak yola çıktı. Sonra gaza olanca gücüyle basıp virajdan kurtuldu. Buysens'in karanlık çarşısında ilerledi, şaşkın tüfekçileri boş viraja bakar bıraktı. Şu anda Rolls-Royce motorunun uzaklaşan sesini dinliyor olmalıydılar. 2000 sonra tehlike alanından çıkmış olacaklardı. Son tepeyi aşıp Johannesburg'a gireceklerdi.
31. ayrımın sonu. Sayfa 271.